Ayrım 41.
Orta Çağ toplumunda özellikle ilk yüzyıllarda üretim özel olarak kişisel tüketime yöneltilmişti. Başlıca görev olarak yalnızca üreticinin ve ailesinin gereksinmelerini karşılıyordu. Kırda olduğu gibi kişisel bağımlılık ilişkilerinin var olduğu yerlerde feodal beyin gereksinmelerini karşılamaya da katkıda bulunuyordu. Demek ki o toplumda hiçbir değişim, mübadele olmuyor ve bunun sonucu ürünler de meta niteliği kazanmıyordu. Köylü ailesi yiyecek maddesi olsun, alet ve giysi olsun, gereksinme duyduğu hemen her şeyi kendi üretiyordu. Ancak kendi öz gereksinmeleri ve feodal beye borçlu bulunulan mala ilişkin yükümlülükler ötesinde bir artık üretecek denli ileri gittiği zamandır ki meta da üretiyordu. Toplumsal dolaşıma sokulan, satışa çıkarılan bu artık meta durumuna geldi. Kent zanaatçıları gerçi daha başlangıçta değişim için üretme zorunda kaldılar. Ama onlar da kendi öz gereksinmelerinin en büyük bölümünü kendi çalışmalarıyla karşılıyorlardı. Bahçeleri ve küçük tarlaları vardı. Sürü hayvanlarını kendilerine ayrıca inşaat kerestesi ve yakacak odunu da sağlayan kamusal ormana gönderiyorlardı. Kadınlar keten, yün ve benzeri eğiriyorlardı. Değişim ereğiyle üretim, meta üretimi ancak ilk adımlarını atıyordu. Sınırlı değişim, sınırlı pazar, kararlı üretim biçimi, dışa karşı yerel kapalılık, içeride yerel ortaklaşma. Kırda mark, tarımsal ortaklık, kentte lonca işte bunun sonucuydu. Ama meta üretiminin yayılması ve hele kapitalist üretim biçiminin ortaya çıkmasıyla birlikte o zamana değin uyuklayan meta üretimi yasaları da daha açık ve daha güçlü bir biçimde eyleme geçti. Eski çerçeveler gevşedi, eski kapalılık engelleri parçalandı, üreticiler gitgide bağımsız ve tek başına çalışan meta üreticileri durumuna dönüştü. Toplumsal üretimde anarşi doğdu ve gitgide doruğuna götürüldü. Ama kapitalist üretim biçiminin toplumsal üretimde bu anarşiyi kendisi aracıyla arttırdığı başlıca alet gene de anarşinin tam karşıtıydı. Üretimin tek başına alınmış her üretim kurumundaki toplumsal üretim olarak artan örgütlenmesi. Kapitalist üretim biçimi bir zamanların o dingin kararlılığına işte bu aletle son verdi. Bir sanayi koluna girdiği her yerde kendi yanında daha eski hiçbir işletme yönetimini yaşatmadı. Zanaatçılığı egemenliğine aldığı her yerde eski zanaatçılar sınıfını yıktı. Çalışma alanı bir savaş alanı durumuna geldi. Büyük coğrafi bulgular ve onları izleyen kolonizasyon girişimleri, çıkakları, mahreçleri çoğalttı ve zanaatçılığın manufaktür durumuna dönüşümünü hızlandırdı. Savaşım yalnızca yerel bireysel üreticiler arasında patlamadı. Yerel savaşımlar, ulusal savaşımlar yani 17. ve 18. yüzyılların tecimsel savaşları durumuna gelecek derecede büyüdüler. Sonunda büyük sanayi ve dünya pazarının kuruluşu savaşımı evrenselleştirdi ve aynı zamanda ona görülmemiş bir zorluluk kazandırdı. Tek tek kapitalistler arasında olduğu gibi sanayiler ve ülkeler arasında da az ya da çok elverişli olduklarına göre var ya da yok olmayı kararlaştıran şey doğal ya da yapay üretim koşullarıdır. Yenik gözünün yaşına bakılmadan elenir. Bu bireyin doğadan topluma 10 kat taşkınlıkla aktarılmış Darwinci yaşama savaşımıdır. Hayvanın doğadaki durumu insan gelişmesinin en yüksek aşaması olarak görünür. Toplumsal üretimle kapitalist sahiplenme arasındaki çelişki, kendini üretimin bireysel fabrika içindeki örgütlenmesiyle tüm toplum içindeki üretim anarşisi arasındaki karşıtlık olarak yeniden üretir. Bu üretim biçimi Fourier'in onda daha önce keşfettiği o kısır döngüyü içinden çıkamamaksızın izleyerek, işte kökeninden kapitalist üretim biçimine içkin çelişkinin bu iki ortaya çıkış biçimi içinde devinir. Bununla birlikte bu döngünün yavaş yavaş daraldığı ve hareketin daha çok gezegenlerin sarmal eğrisi gibi sonuna, merkezle çarpışmaya girerek erişecek bir sarmal eğri oluşturduğu da Fourier'in kendi zamanında henüz göremediği bir şeydir. İnsanların büyük çoğunluğunu gitgide proleter durumuna dönüştüren şey, üretimdeki toplumsal anarşinin itici gücü ve sonunda üretimdeki anarşiye bir son verecek olanlar da proleter yığınlarıdır. Büyük sanayideki makinelerin sonsuz yetkinleşme anıklığını tek başına alınmış her sanayici kapitalist için, onu yıkım tehdidi altında kendi makineli üretimini gitgide daha da yetkinleştirmeye zorlayarak buyurucu bir yasa durumuna dönüştüren şey, üretimdeki toplumsal anarşinin itici gücüdür. Ama makineleri yetkinleştirmek, insan emeğini gereksiz kılmak anlamına gelir. Eğer makinelerin kullanılması ve çoğalması, milyonlarca el işçisinin az sayıda bir makine işçisi tarafından işinden edilmesi anlamına gelirse, makineli üretimin iyileştirilmesi de gitgide artan sayıda makineli işçinin işinden edilmesi ve son çözümlemede sermayenin ortalama çalıştırma gereksinmesini aşan bir sayıda çalışmaya hazır ücretliler, daha 1845'te kullandığım adlandırmaya göre tam bir yedek sanayi ordusu üretimi anlamına gelir. Dipnot, La Situation de la Classe Laborieuse en Angleterre, Edisyon Sosyal, 1961, sayfa 128 ve diğerleri. Sanayinin yüksek basınçla çalıştığı dönemlerde kullanılabilen, bu dönemleri zorunlu olarak izleyen çöküş, krah ile sokağa atılan ordu, işçi sınıfının sermayeye karşı varoluş savaşımında her zaman ayaklarında sürüklediği pranga, ücreti kapitalist gereksinmeye uygun düşen, düşük düzeyde tutan düzenleyici. Böylece makineli üretim, Marx gibi söylemek gerekirse, sermayenin işçi sınıfına karşı en güçlü silahı durumuna gelir. Böylece çalışma aracı, işçinin elinden yaşama aracını durmadan çekip alır. Böylece işçinin öz ürünü, işçiyi köleleştiren bir alet haline dönüşür. Böylece çalışma araçları tasarrufu, aynı zamanda emek gücünün en hoyrat savurganlığı, çalışma görevinin normal koşulları üzerinden bir hırsızlık durumuna gelir. Böylece emek zamanını kısaltmanın en güçlü aracı olan makineli üretim, işçinin ve ailesinin tüm yaşam süresini sermayeyi değerlendirmek için kullanılacak emek zamanına dönüştürmenin en sağlam aracı durumuna döner. Böylece bir bölüm insanın aşırı çalışma bitkinliği, sürmenaj, bir başka bölüm insanın işsizliğine neden olur ve bütün dünyada yeni tüketici avına çıkan büyük sanayi, kendi evinde yığınların tüketimini bir açlık tabanı ile sınırlandırır ve bu yoldan kendi öz iç pazarının kuyusunu kazar. Göreli artı nüfusu ya da yedek sanayi ordusunu, birikimin büyüklüğü ve hızıyla her zaman dengeli durumda tutan yasa, işçiyi sermayeye, Volkanus'un Prometheus'u kayalara mıhlamasından daha sağlam olarak perçinler. Sermaye birikimine karşılık düşen bir sefalet birikimi yaratır. Bu yüzden bir kutupta servet birikimi, öteki kutupta yani kendi emeğinin ürününü sermaye şeklinde üreten sınıfın tarafında sefaletin, yorgunluk ve bezginliğin, köleliğin, cahilliğin, zalimliğin, ussal yozlaşmanın birikimiyle aynı anda olur. Marx, Kapital, sayfa 671. Dipnot, Kapital, 1. cilt, sayfa 663. İtalikler Engels'in. Kapitalist üretim biçiminden ürünlerin bir başka bölüşümünü beklemeye gelince, bu bir bataryanın elektrotlarından bataryaya bağlı oldukları halde suyu ayrıştırmamalarını ve pozitif kutupta oksijeni, negatif kutupta da hidrojeni açığa çıkarmamalarını istemek gibi bir şey olur. Modern makineli üretimin en ileri dereceye götürülmüş yetkinleşme anıklığının, toplumdaki üretim anarşisi etkisiyle tek başına alınmış sanayici kapitalist için, onun makineli üretimini durmadan iyileştirmeye, üretim gücünü durmadan artırmaya zorlayarak nasıl buyurucu bir yasa durumuna dönüştüğünü gördük. Üretim alanını büyütme yalın edimsel olanağı da onun için bir o denli buyurucu bir başka yasa durumuna dönüşür. Gazların genişleme gücünün yanında gerçek bir çocuk oyunu kaldığı büyük sanayinin aşırı genişleme gücü, şimdi kendini bize tüm karşı basınca boş veren nitel ve nicel bir genişleme gereksinmesi olarak gösterir. Karşı basınç, tüketim, çıkak, büyük sanayi ürünleri için pazarlar tarafından oluşturulur. Ama pazarların gerek genişliğine gerek derinliğine yayılma olanağı, ilkin etkisi çok daha az etkili olan bambaşka yasalar tarafından yönetilir. pazarların genişlemesi, üretimin genişlemesiyle birlikte gidemez. Çarpışma kaçınılmaz olur ve bu çarpışma, kapitalist üretim biçiminin kendini parçalamadığı sürece bir çözüm yaratamayacağı için devirli duruma gelir. Kapitalist üretim yeni bir kısır döngü doğurur. Gerçekten ilk genel bunalımın patlak verdiği tarih olan 1825 yılından bu yana, sanayi ve ticaret dünyasının tümü, uygar halklar ve onların az ya da çok barbar uyduları topluluğunun üretim ve değişimi, her 10 yıl dolaylarında bir kez şirazesinden çıkar. Ticaret durur, pazarlar tıkanmıştır, ürünler sürümsüz oldukları ölçüde yığılıp kalır, peşin para görünmez olur, kredi ortadan çekilir, fabrikalar kapanır, emekçi yığınlar fazla geçim gereci üretmiş olmaktan ötürü geçim gereçlerinden yoksun kalırlar, batkılar batkıları, zoraki satışlar zoraki satışları kovalar. Tıkanıklık yıllarca sürer. Üretici güçler ve ürünler birikmiş meta yığınları sonunda değerlerinin az ya da çok altında bir fiyat üzerinden sürülene, üretim ve değişim yavaş yavaş canlanana değin, yığın halinde israf ve imha edilirler. Yavaş yavaş gidiş hızlanır, tırısa döner, sınai tırıs dört nal olur ve bu dört nal da sonunda en tehlikeli atlamalardan sonra kendini yeni baştan çöküntü çukurunda bulmak üzere bir sanayi, ticaret, kredi ve spekülasyon steeplechase'inde dolu dizgine değin yükselir. Dipnot, üretim araçları ve ürünlerin bunalımlarındaki yakılıp yıkılmasına gelince 21 Şubat 1878'de Berlin'de toplanan 2. Alman Sanayicileri Kongresi, yalnızca Alman demir-çelik sanayisinin son çöküntü, krah sırasındaki toplam zararını 455 milyon mark olarak saptadı. Ve hep aynı yineleme. İşte 1825'ten bu yana 5 kezden az yaşamadığımız ve şu anda 1877, 6. kez olarak yaşadığımız durum. Ve bu bunalımların niteliği öylesine belirgindir ki Fourier bunlardan birincisini aşırı bolluk bunalımı olarak nitelendirerek hepsinin üzerine parmak basmıştır. Bu bunalımlarda toplumsal üretimle kapitalist sahiplenme arasındaki çelişkinin tam bir patlamaya vardığı görülüyor. Meta dolaşımı bir anda durmuştur. Dolaşım aracı, para, dolaşıma engel olur. Bütün meta üretimi ve dolaşımı yasaları altüst duruma gelir. Ekonomik çatışma doruğuna ulaşır. Üretim biçimi değişim biçimine karşı başkaldırır. Üretim biçimi için çok büyük bir duruma gelmiş bulunan üretici güçler üretim biçimine karşı başkaldırırlar. Üretimin fabrika içindeki toplumsal örgütlenmesinin bu örgütlenme yanında ve üstünde varlığını sürdüren toplumdaki üretim anarşisi ile bağdaşmaz duruma gelecek derecede gelişmesi olgusu, bunalımlar sırasında birçok büyük kapitalistle daha da çok küçük kapitalistin yıkımı pahasına gerçekleşen sermayelerin güçlü yoğunlaşması aracıyla kapitalistler içinde elle tutulabilir bir duruma gelir. Kapitalist üretim biçimi mekanizmasının tümü kendi yarattığı üretici güçlerin baskısı altında işlemez olur. Üretim biçimi artık bütün bu üretim araçları yığınını sermaye durumuna dönüştüremez. Bu araçlar işsiz kalır ve bu nedenle yedek sanayi ordusu da işsiz kalacaktır. Üretim araçları, geçim araçları, çalışmaya hazır işçiler, tüm üretim ve genel zenginlik üyeleri gereğinden çok durumdadır. Ama bolluk, kıtlık ve sefaletin kaynağı durumuna gelir. Fourier. Dipnot, Charles Fourier, Œuvre complète, Cilt 6, Paris 1845, sayfa 393-394. Çünkü üretim ve geçim araçlarının sermaye durumuna dönüşümünü engelleyen şey bu bolluğun ta kendisidir. Çünkü kapitalist toplumda üretim araçları daha önce sermaye durumuna, insan emek gücünün sömürü aracı durumuna girmedikçe etkinliğe geçemezler. Üretim ve geçim araçları için sermaye niteliğini kazanma zorunluluğu, bu araçlarla işçiler arasında korkunç bir hayalet gibi dikilir. Üretimin maddesel ve kişisel kaldıraçlarının birbirine bağlanmasını yalnızca bir zorunluluk engeller. Üretim araçlarını işlemekten, işçileri çalışmak ve yaşamaktan yalnızca bu zorunluluk alıkoyar. Demek ki bir yandan kapitalist üretim biçimi bu üretici güçleri yönetmeye devam etmekteki yeteneksizliğini anlamış bulunmaktadır. Öte yandan bu üretici güçlerin kendileri de artan bir güçle çelişkinin ortadan kaldırılmasına, sermaye niteliklerinden kurtulmalarına, toplumsal üretici güçler olma niteliklerinin gerçek tanınmasına götürmektedirler. İşte güçlü bir gelişme içinde bulunan üretici güçlerin sermaye olma niteliklerine karşı bu güçlü tepkileri, toplumsal niteliklerini kabul etmekte içinde bulunulan bu büyüyen zorunluluktur ki kapitalistler sınıfının kendisini, onlara gitgide hiç değilse kapitalist ilişki içinde olanaklı olduğu ölçüde toplumsal üretici güçler olarak davranmaya zorlar. Sanayinin canlanma dönemi, büyük üretim araçları yığınını, kredinin sınırsız şişkinliği ile olduğu denli, çöküşün kendisi ve büyük kapitalist kurumların yıkılışıyla da toplumsallaşmanın o çeşitli hisse senetli şirket türlerinde karşımıza çıkan biçimine götürür. Bu üretim ve ulaştırma araçlarından çoğu daha ilk anda demir yolları gibi öylesine büyüktürler ki bütün öteki kapitalist işletme biçimlerini dıştalarlar. Ama gelişmenin belli bir derecesinde bu biçim artık yetmez. Bir tek ve aynı sanayi kolunun büyük ulusal üreticileri, üretimin düzenlenmesi ereğine sahip bir birlik olan tröst biçiminde birleşirler. Üretilecek toplam niceliği belirler, bunu aralarında dağıtır ve böylece önceden saptanmış satış fiyatını zorla elde ederler. Ama bu tröstler işlerin kötü gitmeye başlamasının ilk döneminde dağıldıklarından, bununla daha da yoğun bir toplumsallaşmaya götürürler. Tüm sanayi kolu tek bir büyük hisse senetli şirket durumuna dönüşür. İç rekabet yerini bu tek şirketin tekeline bırakır. 48 büyük fabrikanın hepsinin birleşmesinden sonra şimdi 120 milyon marklık bir sermaye ile tek elden yönetilen bir tek şirketin elinde bulunan İngiliz alkali üretiminde daha 1890'da bu iş böyle olmuştur. Tröstlerde serbest rekabet tekel durumuna dönüşür, kapitalist toplumun plansız üretimi, yaklaşan sosyalist toplumun planlı üretimi karşısında teslim bayrağını çeker. İlk anda kuşkusuz kapitalistler yararına, ama burada sömürü öyle elle tutulur bir duruma gelir ki yıkılması gerekir. Tröstler tarafından yönetilen bir üretime, bütünün küçük bir kupon biriktiricileri tarafından bu derece utanmazcasına sömürülmesine katlanacak bir halk yoktur. Ne olursa olsun tröstlerle ya da tröstlersiz, sonunda kapitalist toplumun resmi temsilcisinin, devletin, üretimin yönetimini eline alması gerekir. Dipnot, gerekir diyorum çünkü ancak üretim ve ulaştırma araçları gerçekten hisse senetli şirketler tarafından yönetilemeyecek kadar büyük oldukları, bunun sonucu devletleştirme ekonomik bir zorunluluk durumuna geldiği durumda, ancak bu durumda hatta bu işi yapan bugünkü devlet de olsa devletleştirme ekonomik bir ilerleme anlamına, tüm üretici güçlere toplum tarafından el konulmasına öngelen yeni bir aşamaya erişildiği anlamına gelir. Ama son zamanlarda Bismarck kendini devletleştirmelere verdiğinden bu yana ortaya hatta şurada burada bir ruh düşkünlüğü biçiminde yozlaşan ve her türlü devletleştirmeyi, hatta Bismarck'ınkini bile sosyalist devletleştirme olarak ilan eden düzmece bir sosyalizmin çıktığı görüldü. Kuşkusuz eğer tütünün devletleştirilmesi sosyalist devletleştirme olsaydı, Napolyon'la Metternich sosyalizmin kurucuları arasında sayılırlardı. Eğer Belçika devleti çok yalın siyasal ve mali nedenlerden ötürü başlıca demir yollarını kendisi yaptıysa, eğer Bismarck hiçbir ekonomik zorunluluk olmaksızın Prusya'nın başlıca demir yolu hatlarını, yalnızca onları daha iyi örgütleyebilmek ve savaş zamanında yararlanabilmek, demir yolu görevlilerini hükümet hizmetinde bir seçim sürüsü durumuna getirmek ve özellikle parlamento kararlarından bağımsız yeni bir gelir kaynağı edinmek için devletleştirdiyse, bunlar hiç de dolaysız ya da dolaylı, bilinçli ya da bilinçsiz sosyalist önlemler değildi. Yoksa Krallık Deniz Ticareti Şirketi, Krallık Porselen Yapım Evi ve Ordu'da Bölük Terzisi, hatta 30 yıllarına doğru Frederick Wilhelm Üç Çağı'nda, büyük bir muzip tarafından çok büyük bir ciddiyetle önerilen devletleştirme, genel evlerin devletleştirilmesi, sosyalist kurumlar olurdu. Krallık Deniz Ticareti Şirketi Frederick II tarafından 1772'de kuruldu ve büyük devlet ayrıcalıklarıyla donatıldı. Bu şirket pratik olarak Prusya hükümetine banka hizmeti gördü, 1820'de Prusya hükümetinin mali ve tecimsel enstitüsü durumuna geldi ve 1904'te de devlet bankası oldu. Devlet mülkiyeti durumuna dönüşüm zorunluluğu kendini önce posta, telgraf, demir yolları gibi büyük ulaştırma örgenliklerinde gösterir. Eğer bunalımlar burjuvazinin modern üretici güçleri yönetmedeki yeteneksizliğini ortaya çıkarmış bulunuyorsa, büyük üretim ve ulaştırma örgenliklerinin hisse senetli şirketler ve devlet mülkleri durumuna dönüşümü de bu erek için burjuvaziden ne denli kolay vazgeçilebileceğini gösterir. Kapitalistin tüm toplumsal işlevleri şimdi ücretli görevliler tarafından sağlanır. Artık kapitalistin gelirleri cebe indirmek, kuponları kesmek ve çeşitli kapitalistlerin karşılıklı olarak birbirlerinin sermayelerini kaptığı borsada oynamak etkinliği dışında hiçbir toplumsal etkinliği yoktur. İşe, işçilerin ayağını kaydırmakla başlamış bulunan kapitalist üretim biçimi, şimdi kapitalistlerin ayağını kaydırır ve tıpkı işçiler gibi onları da daha şimdiden yedek sanayi ordusu içine değilse bile gereksiz nüfus içine atar. Ama ne hisse senetli şirketler durumuna dönüşüm, ne de devlet mülkiyeti durumuna dönüşüm, üretici güçlerin sermaye niteliğini ortadan kaldırır. Hisse senetli şirketler bakımından bu durum açıktır. Ve modern devlet de burjuva toplumun, kapitalist üretim biçiminin genel dış koşullarını, işçilerden olduğu denli tek tek kapitalistlerden de gelen saldırılara karşı korumak için kurduğu örgütten başka bir şey değildir. Modern devlet, biçimi ne olursa olsun, özel olarak kapitalist bir makinedir. Kapitalistlerin devleti soyut kolektif kapitalist. Üretici güçleri ne denli çok kendi mülkiyetine geçirirse, o denli çok gerçek kolektif kapitalist durumuna gelir, yurttaşları o denli çok sömürür. Kapitalist ilişki ortadan kaldırılmamış, tersine doruğuna götürülmüştür. Ama bu doruğa vardıktan sonra tersine döner. Üretici güçler üzerindeki devlet mülkiyeti çatışmanın çözümü değildir ama biçimsel çareyi çözümü yakalama biçimini içinde saklar. Bu çözüm ancak modern üretici güçlerin toplumsal niteliğinin gerçekten kabul edilmesine, bunun sonucu üretim, sahiplenme ve değişim biçiminin üretim araçlarının toplumsal niteliğiyle uyum durumuna getirilmesine dayanabilir. Ve bu da ancak toplum kendi yönetiminden başka her yönetim için çok büyük bir duruma gelmiş bulunan üretici güçlere açıkça ve içtenlikle el koyduğu zaman olabilir.